Ayrım 21, sayfa 255. İzmir İktisat Kongresi'ni açış nutkunun devamı. İşte milletimiz o dakikadan itibaren milli devreye girdi. Halk devresinin başlangıcına girdi. Millet bu başlangıç noktasından başladığı gün, kendisini hedefe ulaştıran yolların ve bizzat hedefin bulunduğu ufukların karanlıklar içinde bulunduğunu hepimiz hatırlarız. Fakat bu hal milletimizi ümitsizliğe düşürmedi. Büyük bir azim ile mukaddes hedefe adımlarını attı. Efendiler, milletimiz kat'i kurtuluşa ve hakiki kurtuluşa mazhar olabilmek için iki umdeye dayanmanın farz ve şart olduğunu anladı. Büyük ve bariz kanaatlerle anladı. O umdelerden birincisi misak-ı millinin ifade ettiği mana ruhudur. Alkışlar. İkincisi teşkilat-ı esasiye kanunumuzun tespit ettiği değiştirilemez hakikatlerdir. Alkışlar. Biliyorsunuz ki misak-ı milli milletin tam bağımsızlığını temin eden ve bunu temin edebilmek için iktisadiyatında gelişmesine mani olan bütün sebepleri bir daha ve katiyen dönmemek üzere laveden bir düsturdur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı Devleti'nin öldüğünü idrak ve ifade eden ve onun yerine yeni Türkiye Devleti'nin geçtiğini ilan eyleyen bir kanundur. Alkışlar. Ve bu devletin hayatının da kayıtsız şartsız hakimiyetin milletin uhdesinde kalmasıyla mümkün olacağını ifade ve beyan eden bir kanundur. Alkışlar. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin uhdesinde kalabilmesi için halkın bizzat kendi mukadderatını idare etmesi esasını şart kılan bir kanundur. Artık Türkiye halkı için yegane temsilci kanun yapma ve icra sahiyetine sahip olan kendi meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyen bir kanundur ve Baba Ali hükümeti yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini koyan bir kanundur. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun hükümetinin milletten aldığı yön, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli hakimiyet umdelerine dayanarak memleketi mamur etmek ve milleti zengin, müreffeh ve mesut etmekten ibarettir. Alkışlar. Böyle olmakla beraber Teşkilat-ı Esasiye Kanunu özel bir madde ile meclisin vazifesine dahi açıklar. O vazifeler ki doğrudan doğruya milletin hukuk ve salahiyeti iken asırlarca şunun ve bunun elinde kalmıştır. Artık bu hukuk ve salahiyetin hiçbir sebep ve suretle hiçbir makama ve şahsa terk olunamayacağını ve verilemeyeceğini katiyetle ifade etmek için özel bir madde koymuştur. Efendiler, milletimizin bu iki esasa dayanarak çalışmaya başladığı günden bugüne kadar geçen zaman çok zaman değildir. 3,5-4 seneden ibarettir. Fakat milletimizin kazandığı muvaffakiyet, muzafferiyet bu 3,5-4 seneye sığamayacak kadar çoktur, taşkındır, coşkundur, yüksektir, kuvvetlidir. Alkışlar. Hakikaten o iradeyi seniyelerle, hilafet ordularıyla ve bin türlü teşvikler ve yalanlarla vukua getirilen isyanların tamamı bastırılmıştır. Millet tüfeksiz, topsuz, her türlü malzemesiz ve parasız bulunduğu bir zamanda yeniden dünyanın en kuvvetli ve en muazzam ordusunu teşkile muktedir olmuştur. Alkışlar. Ve bu ordu daha henüz teşekkül halindeyken 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya meydan muharebelerini ve zaferlerini kazanmıştır. Alkışlar. Ve en nihayet bütün cihanı hayretlerde bırakan, bütün cihanı ister istemez takdirlere sevk eden en son muzafferiyeti, kemali şiddet ve muvaffakiyet ile kazanarak topraklarımızı ve mukaddes vatanımızı çiğneyen düşman ordularını bire kadar mahvetmiştir. Şiddetli ve kuvvetli alkışlar. Fakat efendiler, tam bağımsızlık için şu düstur vardır, milli hakimiyet için bir kanun vardır diyoruz ve bugün de büyük bir muzafferiyetin etkenleri ve failleri bulunduğumuzu ifade ediyoruz. Bu noktada çok kat'i olan bir hakikati hep beraber tekrar etmek mecburiyetindeyiz. Bu kadar büyük, bu kadar mukaddes ve azametli hedefler yalnız kağıt üzerinde düsturlarla ve kanun maddeleriyle ve sadece hırslarla, arzularla husul bulamaz. Tam tahakkukunu temin edebilmek için yegane kuvvet, hakiki en kuvvetli temel iktisadiyattır. Alkışlar. Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile taşlandırılamazlarsa, husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner. Bu itibarla en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi temin edebildiği ve daha edebileceği faydalı semereleri tespit için iktisadiyatımızın, iktisadi hakimiyetimizin temini ve sağlamlaştırılması ve genişletilmesi lazımdır. Efendiler, bu kadar verimli ve bu kadar kuvvetli olan yeni hükümetimizin, yeni devletimizin düşmansız kalacağını farz etmek doğru değildir. Bu güzel temellerin dahi içine kundak koyarak onu yıkmaya çalışacaklar olacaktır. Onun hayatına, verimine karşı suikastler terdip etmeye teşebbüs edecekler bulunacaktır. Bütün bunlara karşı en kuvvetli silahımız, iktisadiyattaki genişlik, sağlamlık ve muvaffakiyetimiz olacaktır. Efendiler, dahil olduğumuz halk devrinin, milli devrin, milli tarihini daha yazabilmek için kalemlerimiz sabanlar olacaktır. Alkışlar. Bence halk devri, iktisat devri kavramı ile ifade olunur. Öyle bir iktisat devri ki, onda memleketimiz mamur olsun, milletimiz müreffeh olsun ve zengin olsun. Bu noktada bir felsefeyi size hatırlatayım. El kanaatü kenzi la yufna. Kanaati kenzi la yufna farz etmek, fakirliği fazilet bilmek felsefesine de iktisat devri artık son versin. Alkışlar. Efendiler, bu felsefeyi mutlaka yanlış yorumlamak yüzünden bu millete, bu memlekete çok büyük fenalık edilmiştir. Biliriz ki Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, nimetlensin diye yaratmıştır ve azami derecede istifade edebilmek için de bugün kainattan esirgediği zekayı, aklı insanlara vermiştir. Eğer vatan denilen şey kupkuru dağlardan, taşlardan, mezrai sahalardan, çıplak ovalardan ve vatan, şehirler, köylerden ibaret olsaydı onun zindandan hiçbir farkı olmazdı. Ve hakikaten bu dediğimiz felsefenin sahipleri bu kıymetli vatanımızı böyle zindan ve cehennem yapmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Halbuki bu vatan evlat ve torunlarımız için cennet yapılmaya layık, çok layık bir vatandır. İşte bu memleketi böyle mamure haline, cennet haline getirecek olan iktisadi vasıtalar ve etkenler ve iktisadi faaliyettir. Dolayısıyla öyle bir iktisat devri lazımdır ki artık milletimiz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrensin ve o vasıtalara girişsin. Hepimizin arzumuz şudur ki bu memleketin efradı ellerinde numuneleriyle ziraatin, ticaretin, sanatın, emeğin, hayatın bir temsilcisi olsun. Ve artık bu memleket böyle fakir ve bu millet hakir değil. Belki memleketimize zengin memleketi, zenginler memleketi, bu yeni Türkiye'nin adına da çalışkanlar diyarı denilsin. İşte millet böyle bir devir içinde bulunuyor ve böyle bir devri yüceltecektir. Ve böyle bir devrin tarihini yazacaktır. Ve böyle bir devirde, böyle bir tarihte en büyük makam, en büyük hak çalışkanlara ait olacaktır. Efendiler, Türkiye İktisadiyat Kongresi, tarihte ilk defa yüksek mevki kazanacak bir kongredir. Sizler memleketin ihtiyacını, milletin ihtiyacını ve milletin kabiliyetini ve bunun karşısında bütün dünyada mevcut olan çok kuvvetli iktisat teşkilatını nazarı itibarı alarak yapılması lazım gelen tedbirleri ve tatbiki elzem olan bütün yenilikleri tam bir açıklıkla ifade etmelisiniz, tespit etmelisiniz. Ta ki o tedbirler, o yenilikler tatbik olundukça memleketimiz bereketlere, nurlara boğulsun. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiniz ve hükümetiniz, tabii milletin emelleri dairesinde ilerlemeye, yeniliğe tamamen dosttur, tamamen taraftardır. Bunun için memleket ve millete faydalı kabul edeceğiniz tedbirler büyük bir memnuniyetle nazarı dikkate alınacaktır. Buna şüphe etmiyorum. Efendiler, iktisadiyat sahasında düşünürken ve konuşurken zannolunmasın ki biz yabancı sermayesine hasım bulunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz geniştir. Çok çalışmaya ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla kanunlarımıza riayetkar olmak şartıyla yabancı sermayelerine lazım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız ve arzu edilir ki yabancı sermayesi bizim emeğimize ve sabit servetimize katılsın ve bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin. Fakat eskisi gibi değil. Hakikaten mazide ve bilhassa Tanzimat devrinden sonra yabancı sermayesi memlekette müstesna bir mevkiye sahip oldu. Ve ilmi manasıyla denebilir ki devlet ve hükümet yabancı sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye dahi buna razı olamaz. Burasını esir ülkesi yaptıramaz. bravo sesleri, alkışlar. Hoca Efendi, Paşa Hazretleri Hindiçini ve Bengal eyaletinde bulunduğumuz zamanda orada bulunan İslam kardeşlerimize Türkiye hükümeti mi arıyorsunuz diyen Muhammed Ali isminde bir zata kaptan ismindeki aşağılık kafire bir tokat vurduğu gibi kan çıkarmıştır. Dolayısıyla pek güzel buyurdunuz. Memleket çalışkan diyarıdır. Dolayısıyla Allah'ın inayetiyle bu memleketimizi cennet misali yerlere döndürmeye gayret edeceğiz ve bunu bekleriz. Başkumandan, arkadaşlar, son söz olarak demiştim ki, biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız. Belki hepinizin nazarı dikkatini çekmiş olan Lozan Konferansı'nın son müzakeresi bu nokta ile alakadardır. Konferansın şimdilik askıya alınışı hep aynı meseleden, aynı noktadan kaynaklanmaktadır gibi anlaşılabilir. Ordularımız en büyük bir zaferi kazanmışlardı ve muzafferane yürüyüşünü durduracak hiçbir mani mevcut değildi. Alkışlar. Böyle bir zamanda itilaf devletleri tabii haklarımızı, meşru haklarımızı müzakereleriyle dahi tasdik edeceklerini ve meselelerin müzakereleriyle dahi hallolunacağını söylediler ve bizi konferansa davet ettiler. Milletimiz, meclisimiz ve hükümetimiz samimi olarak barış taraftarı bulunduğu için muzaffer ordularımızı durdurdu ve delege heyetimizi Lozan'a gönderdi. Aylardan beri müzakereler ve münakaşalar cereyan ediyor. Fakat henüz muhataplarımız bizimle 3 senelik, 4 senelik bir hesabı görmüyorlar. 300 ve 400 senelik hesapları görmeye başlamışlardır. Ve hala muhataplarımız eski Osmanlı Devleti'nin tarihe karıştığını ve bugün yeni bir Türkiye Devleti'nin mevcut olduğunu ve bu Türkiye Devleti'ni kuran milletin çok azimkar ve kahraman bir millet olduğunu ve bu milletin artık tam bağımsızlığından ve milli hakimiyetinden zerre kadar fedakarlık yapamayacağını anlayamamışlardır. Alkışlar, alkışlar. İşte bunu anlayamamak yüzünden tereddüte düşmüşler, duraksamışlardır. Arkadaşlar, onlar istedikleri kadar tereddüt edebilirler. Fakat bu millet kat'i kararını vermiştir. Bu millet için tereddüt devirleri çoktan geçmiştir. Bravo sesleri, sürekli alkışlar. Devletlerin delege heyetimize verdikleri son proje bit tabi heyetimizce kabule değer görülmedi. Diğer delege heyetleri gibi bizim delege heyetimiz de vaziyeti hükümete ve icap ederse meclise arz etmek üzere memlekete dönmek üzeredir. Tabii izahat ve sorular olacaktır. Ancak bütün millet, bütün cihan bilsin ki en nihayet ve en nihayet bu millet tam bağımsızlığının temin edildiğini görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır. Şiddetli ve sürekli alkışlar. Efendiler, hiç kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Dünyanın her medeni milletinin tabiaten sahip olduğu şeylerden bizi mahrum etmemelidirler ve haklarımızı teslim etmelidirler. Çünkü hakkımız tabidir, meşrudur, makuldür ve bize lazımdır. Biz bu haktan vazgeçemeyiz ve ne kadar haklı isek bu hakkımızı müdafaa ve muhafaza içinde memleketimizin, milletimizin kabiliyet ve kudreti o kadardır. Alkışlar. Efendiler, görülüyor ki bu kadar kat'i ve yüksek bir askeri zaferden sonra dahi bizi barışa kavuşmaktan men eden sebepler doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir, iktisadi düşüncelerdir. Çünkü bu devlet, bu millet iktisadi hakimiyetini temin ederse o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ve artık bunu yerinden kımıldatmak mümkün olamayacaktır. İşte düşmanlarımızın, hakiki düşmanlarımızın uygun bulmadıkları, bir türlü rıza göstermedikleri budur. Efendiler, bu fiilen vaki olmuştur. Barış denilen şeyin temini için yabancıların bu hakikati itiraf etmemekteki tereddütlerine mantıki mana vermek mümkün değildir. Çok arzu edilir ki pek yakın bir zamanda onlar da bu hakikati itiraf ederler ve bütün medeniyet cihanının pek büyük istek ve hasretle beklediği barışın yapılmasına mani olmak mesuliyetinden sakınırlar. Biz şimdiden hayati vasıtalarımızı temine başlamış bulunuyoruz ve bit tabi barış halinin inşasında daha büyük gelişmeler oluyor. Fakat muvaffak olmak için çok çalışmak lazım olduğunu bilmeliyiz. İktisadiyat, iktisadiyat diyoruz. Fakat arkadaşlar, iktisadiyat demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, insanın mevcudiyeti için ne lazımsa onların tamamı demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışmak demektir, her şey demektir. Bütün bu hususlarda şu anda memleket ve milletimizin ne halde olduğunu sizler çok güzel bilirsiniz. Vasıflandırmak istemeyeceğim. Ancak memleketimizin genişliği ve nüfusumuzun bu genişliğe ne kadar orantısız olduğunu da hatırlayınız. Bu geniş ve verimli toprakları işleyebilmek, işletebilmek için noksan olan el emeğini mutlaka fenni aletler ile telafi etmek mecburiyetindeyiz. Memleketimizi bundan başka şimendiferler ile ve üzerinde otomobiller çalışır şoselerle şebeke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü batının ve cihanın vasıtaları bunlar oldukça, şimendiferler oldukça, vapurlar oldukça, bunlara karşı deve ile merkepler ve kağanı ile ve tabii yollar üzerinde müsabakaya çıkışmanın imkanı yoktur. Memleketimiz ziraat memleketidir. Bu itibarla halkımızın çoğunluğu çiftçidir, çobandır. Dolayısıyla en büyük kuvveti, kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu sahada mühim müsabaka meydanlarına atılabiliriz. Fakat aynı zamanda sanatımızı da arttırmak ve genişletmek mecburiyetindeyiz. Eğer sanat hususunu yine görmezden gelirsek, o halde sanayi eserlerinde yine haricin haraç vereni oluruz. Mahsullerin ve mamullerin mübadeleleri ve servete dönüştürülmesi için ticarete ihtiyacımız vardır. Ticaretimizin yabancılar elinde kalması, memleketimizin servetinden lüzumu kadar istifade edememeye sebep olur. Fakat bütün bunlar söylenildiği kadar basit ve kolay olmayan şeylerdir. Bunda muvaffak olabilmek için hakikaten memleketin ve milletin ihtiyacına uygun, esaslı program üzerine bütün milletin beraber ve ahenk içinde çalışması lazımdır. Yüksek heyetiniz bu esasların en kıymetlilerini inşallah bulup ortaya koyacaksınız. Arkadaşlar, bence yeni devletimizin, yeni hükümetimizin bütün esasları, bütün programları iktisat programından çıkmalıdır. Çünkü demin dediğim gibi her şey bunun içinde yer almaktadır. Dolayısıyla evlatlarımızı o suretle talim ve terbiye etmeliyiz, onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki ticaret, ziraat ve sanat aleminde ve bütün bunların faaliyet sahalarında verimli olsunlar, tesirli olsunlar, faal olsunlar, pratik bir uzuv olsunlar. Dolayısıyla marif programımız gerek ilk tahsilde gerek orta tahsilde verilecek bütün şeyler bu görüşe göre olmalıdır. Marif programlarımız gibi devlet şubeleri için tasavvur olunacak programlar dahi iktisat programına dayanmaktan kendini kurtaramazlar. Esaslı bir program tatbik etmek ve bu program üzerine bütün milleti ahenk içinde çalıştırmak lazımdır. Bizim halkımızın menfaatleri yek diğerinden ayrılır sınıflar halinde değil, bilakis mevcudiyetleri ve mesai neticesi yek diğerine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve ameledir. Bunların hangisi yek diğerinin karşısında olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, yek diğerine ve ameleye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? Bugün mevcut olan fabrikalarımızda ve daha çok olmasını temenni ettiğimiz fabrikalarımızda kendi amelemiz çalışmalıdır. Müreffeh ve memnun olarak çalışmalıdırlar ve bütün bu saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır ve hayatın hakiki lezzetini tadabilmelidir ki çalışmak için kudret ve kuvvet bulabilsin. Dolayısıyla programdan bahsolunduğu zaman adeta denebilir ki bütün halk için bir emek misak-ı millisidir. Ve böyle bir emek misak-ı millisi mahiyetinde olan program etrafına toplanmaktan hasıl olacak olan siyasi şekil ise alelade bir fırka mahiyetinde tasavvur edilmemek lazım gelir ve barıştan sonra vukua gelebilecek olan böyle bir siyasi şeklin şimdiye kadar olduğu gibi milletin azim ve imanıyla ve birlik ve dayanışmasının birbirine yardımcı olmasıyla muvaffak olacağı hakkındaki kanaatim kuvvetlidir ve tamdır. Efendiler, yüksek heyetinizin bugün yapmış olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok mühimdir, çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak hususunda, Misak-ı Millinin ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ilk temel taşlarını tedarik hususunda etken olmuş, tesirli olmuş, müteşebbis olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, milli tarihimizde ve milli hayatımızda en kıymetli ve yüksek hatırayı kazanmış ise, kongreniz dahi milletin ve memleketin hayat ve hakiki kurtuluşunu temine vasıta olacak düsturun, temel taşlarını ve esaslarını hazırlayıp ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük namı ve çok kıymetli bir hatırayı kazanacaktır. Alkışlar. Bu kadar kıymetli ve tarihi kongrenizi açmak şerefini bana bahşettiğinizden dolayı bilhassa teşekkürler arz ederim. Alkışlar, estağfurullah sesleri. Ve böyle bir kongreyi yapan sizlersiniz. Bundan dolayı sizi tebrike değer görürüm ve tebrik ederim. Teşekkür ederiz sizleri. Kongre açılmıştır efendim. Hakimiyeti Milliye, 19 Şubat 1923, numara 743, sayfa 1-2, vakit 18 Şubat 1923, numara 1864. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir yollarında, Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi Neşriyatı İstihbarat Matbaası Ankara 1923, sayfa 103-126. Atatürk'ün bütün eserleri, 15. cilt, sayfa 138-148. Sabahattin Selek diyor ki, zaferden sonra ihtilal kendi felsefesine ihanet etti. 17 Şubat günü İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi ile yeni Türkiye Devleti'nin milli kapitalist ekonomiyi benimsediğini görmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa kongreyi açış nutkunda devletçilikten tek kelime bile söz etmemiştir. Anadolu İhtilali sayfa 706-707, Cem Yayın Evi İstanbul 1973 5. basım. Rahmetli Selek genele bakmıyor, iktisat hayatımızın o tarihte hangi düzeyde olduğunu dikkate almıyor. Devletçiliğe, daha doğrusu karma ekonomiye ulaşmak için birçok aşamadan geçmek, birimler ve kurumlar kurmak, yasalar çıkarmak gerekir. Hemen ulaşılabilecek bir hedef değil. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa'nın devletçilikten bahsetmemesi ihtilal felsefesine ihanet değildir. Karma ekonomi görüşünü Mahmut Esat Bey'e söyleterek tartışmaya açılmasını uygun görmüştür. Ama bu hedeften hiç gözünü ayırmadığını da ilerledikçe göreceğiz. Konuşmasını yapması için İktisat Bakanı Mahmut Esat Bey'e söz verdi. Mahmut Esat Bey iktisadi açıdan tarih dönemlerini irdeleyerek yeni Türk Devleti dönemine geldi ve geleceğin iktisat modeli tasarısını kendi üslubuyla iktisat dünyasının ilgisine ve değerlendirmesine sundu. Yeni Türkiye iktisat hayatı, var olan iktisat sistem ve siyasetlerinin hiçbirinin aynı olamaz. Yeni Türkiye milletimizin iktisadi mana ve ihtiyacına, iktisat tarihimizin ruhiyatına uygun başlı başına bir iktisat siyaseti takip eylemek zorundadır. Biz iktisat meslekleri tarihinde var olan mekteplerden, modellerden hiçbirine mensup değiliz. Ne bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar mektebindeniz, ne de sosyalist, komünist, ateist veya himaye mekteplerindeniz. Bizim de yeni Türkiye'nin yeni iktisadi manasına göre yeni bir iktisat mektebimiz, modelimiz vardır. Buna ben yeni Türkiye iktisat mektebi diyorum. Yukarıda zikrettiğim mekteplerden hiçbirine bağlı olmamakla birlikte memleketimizin ihtiyacına göre bunlardan yararlanmayı ihmal etmeyeceğiz. Yeni Türkiye muhtelit, yani karma bir iktisat sistemi takip etmelidir. İktisadi teşebbüs kısmen devlet ve kısmen şahıslar tarafından üstlenilmelidir. Dipnot: Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi sayfa 262, konuşmanın tüpü sayfa 257-266. Mustafa Kemal Paşa'nın bugüne kadarki konuşmalarını gözden geçirenler bu paragrafın dayanaklarını bulabilirler. Türkiye'yi bu görüş düze çıkaracaktır. Karma iktisadı herkesten önce Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları formüle etmiştir. Sonra başka konulara geçti. Bakanın alkışlarla karşılanan konuşmasından sonra Mustafa Kemal Paşa, bu akşam Ankara'ya dönmek zorunda olduğunu, bu nedenle kongrede sonuna kadar kalamayacağını üzülerek açıkladı. Bir genel başkan ve her gruptan da birer başkan vekili seçilmesini önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkan ve başkan vekillerinin seçimi için saat 15'e bırakıldı. Mustafa Kemal Paşa ve davetliler belediyenin verdiği öğle yemeğine katıldılar. Yemekten sonra sergiyi gezdiler. Paşa sergiye katılan her üreticiyi ve sanatçıyı kutladı. Öğleden sonra Kazım Karabekir Paşa oy birliği ile Türkiye İktisat Kongresi Başkanlığı'na seçildi, bir konuşma yaptı. Kongre çalışmaya başladı. Dipnot: Kazım Karabekir Paşa'nın konuşması için Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi sayfa 266-269. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması ile Kazım Karabekir'in konuşmasını karşılaştırınca, insan Mustafa Kemal Paşa'nın neden milli mücadelenin önderi, neden en büyük, neden Atatürk olduğunu çok iyi anlıyor.